Ayrım 7.
1. Ölçülmesi düşünülen her özellik açıkça belirlenmiş olmalı, derecelenecek özellik her dereceleyicide aynı anlamı yaratmalıdır. Bunun için ölçülecek özelliğin açık, kesin ve işe vuruk bir tanımı yapılmalı ve dereceleyicilerin gözlenen davranışa uygulanacak özel etiketlerin, her basamaktaki niteliğin davranışsal tanımının anlamına dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Söz gelişi işbirliğine yatkınlık açık seçik olarak tanımlanmadıkça her dereceleyici buna başka anlamlar verecektir. Bir dereceleyici işbirliğine yatkınlık özelliğini başkalarıyla iyi geçinme, herkesin suyuna gitme olarak anlarken bir diğeri grubu etkileyebilme ve harekete geçirebilme olarak anlayabilir. Bu nedenle araştırıcı söz konusu nitelikten ne anladığını açık seçik olarak dereceleyicilere anlatmalıdır. 2. Her özellik gözlenemez. Onun için başkalarının gözlemine açık olmayan özellikleri derecelemekten kaçınmalıdır. 3. Özelliğin farklı dereceleri açıkça belirlenmeli, her basamak için davranışsal bir tanım verilmelidir. Basamaklar genellikle olumsuzdan olumluya, basitten karmaşığa doğru sıralanmalıdır. Genellikle 5 basamak en yaygın kullanılanıdır. Bundan az olursa dereceleme çok kaba, fazla olursa bıktırıcı olabilir. 4. Mutlaka birden fazla kişinin derecelemesine başvurulmalıdır. Dereceleyenlerin sayısı arttıkça dereceleme ölçeğinin güvenilirliği de artar. 5. Dereceleme'yi yapan kimsenin dereceleyeceği kimseleri iyi tanıdığından emin olunmalıdır. Bunu saptamak için dereceleme formlarının bir köşesine dereceleme'yi yapan kimsenin derecelediği kişiyi ne gibi bir ortamda ve ne kadar süre gözlediğini belirtebileceği bir bölüm olmalıdır. 6. Bir dereceleyici bir özellik yönünden bütün bireyleri dereceledikten sonra ikinci özelliğe geçmelidir. Bu yolla hale etkisi bir dereceye kadar azaltılabilir. 7. Bazı dereceleyicilerin bol, bazılarının kıt not vermeleri sık sık gözlenen bir olgudur. Bu hatayı önlemek için değerlendirme farkları istatistiksel yollarla araştırılmalı, dereceleyiciler arası anlaşma derecesi korelasyon tekniği ile saptanmalı, verilen puanların ortalama, standart kayma ve medyan derecesine bakılmalı, çoğunluğun derecelemelerinden çok fazla sapan derecelemeler ortalamaya katılmamalıdır. Otobiyografi. Otobiyografi bir kimsenin şimdiki ve geçmiş yaşamını yazılı olarak anlatmasıdır. Genellikle kişi yaşam öyküsünü anlatırken kendince önemli gördüğü özelliklerini ve bu özelliklerine karşı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği önemi yansıtır. Yaşam öyküsü kısaca anlatıldığı zamanlar birey kendisi için en önemli olan olayları dile getirir. Bu da bireyi inceleyen kişiye onun değerleri, beklentileri, gereksinmeleri ve çatışmaları, kısaca kişilik dinamiği hakkında ipuçları verir. Otobiyografi kişinin kendini nasıl gördüğünü anlamaya olanak veren tekniklerin başında gelir. Ayrıca kişinin halen gözlenen özelliklerinin geçmiş olaylardan kaynaklandığı sayıltısı otobiyografinin temelini oluşturur. Otobiyografide kişi geçmişte ne gibi gereksinmeleri olduğunu, bunları nasıl ifade ettiğini ve nasıl doyurduğunu, çevrenin beklentilerini ne ölçüde ve nasıl karşıladığını, güçlüklerle nasıl baş ettiğini, kimlerden destek gördüğünü ya da görmediğini, kimlerle çatıştığını ya da kimlerden hoşlandığını yansıtabilir. Her ne kadar bu tür bilgileri kişiye yakın kimselerden, örneğin ana ve babasından edinmek mümkünse de, otobiyografi kişinin bizzat kendini ve geçmişini nasıl algıladığı ve yorumladığı konusunda değerli ipuçları veren bir teknik olup, böylesine öznel bir bilgiyi en kısa yoldan sağlayabilecek bir ölçme aracı olması bakımından önemli ve yararlıdır. Bireyin başkaları tarafından nasıl görüldüğünden çok, onun kendini nasıl gördüğünün önemli olduğunu, bireyin davranışlarının onun kendini ve çevresini algılama biçimini belirlediği görüşünü benimseyen kimseler için otobiyografi uygun bir bireyi tanıma yöntemidir. Hoyt, 1959'a göre otobiyografinin asıl yararı öğrencinin kendini daha ciddi ve sistemli olarak incelemesini sağlamasıdır. Öğrenciler günlük çabaları içinde geleceklerini sistematik olarak düşünememektedirler. Rehberliğin bir amacı da öğrencilerin çeşitli yaşantıları üzerinde düşünüp genellemeye gidebilmelerine yardım sürecidir. Öğrencileri zaman zaman kendilerine ilişkin bazı sorunlarla karşı karşıya getirip, bunlar hakkında duygu ve düşüncelerini yazmalarını istemekle, danışman onları duygularını incelemeye ve düşüncelerini sıraya koymaya teşvik etmiş olabilir. Otobiyografinin yapısı. Otobiyografiler serbest ya da konular belirlenmiş olarak yazdırılabilir. Danielson ve Rodney, 1954, serbest ve konuya bağlı olarak yazdırılan otobiyografileri karşılaştırmak için yaptıkları araştırmada serbest otobiyografilerde aile ilişkileri alanında, konuya bağlı otobiyografilerde ise eğitim alanında daha çok problem ifade edildiğini, konuya bağlı otobiyografilerde ortaya konan problem sayısının serbest otobiyografilerdekinden daha fazla olduğunu saptamışlardır. Otobiyografi kişinin öznel yanını, yani duygularını, çatışmalarını, umu ve beklentilerini saptama yöntemi olduğundan, sosyal istenirlik, social desirability denilen ve kişinin kendini olduğu gibi değil de görünmek istediği gibi göstermek istemesinden çok etkilenen bir tekniktir. Kişinin kendini olduğu gibi ortaya koymasını sağlamak için olayları kendi başından geçtiği gibi değil de sanki adı sanı belli olmayan bir şahsın başından geçmiş gibi anlatmasının, yani yazıda gayri şahsi bir dil kullanmasının yararlı olup olamayacağı da inceleme konusu olmuştur. Bunun için Müller, Schieding ve Schutz, 1964, bir grup lise öğrencisine serbest ve konuya bağlı otobiyografi yazdırmış, ancak gruplardan birinde birinci tekil şahıs, diğerinde ise üçüncü tekil şahıs kullanmasını istemişlerdir. Sonuçlar, birinci ya da üçüncü tekil şahıs kullanmanın otobiyografilerde kendini içtenlikle açıklama bakımından bir fark yaratmadığını, ama konuya bağlı otobiyografilerin serbest otobiyografilere göre daha zengin bilgi sağladığını göstermiştir. Şu halde diyebiliriz ki otobiyografi yazdırmada en etkili yol, öğrencilerin birinci tekil şahıs kullanarak ve kendilerine verilen konu başlıklarına bağlı kalarak kendilerine anlatmalarını sağlamaktır. Otobiyografinin yorumlanması. Otobiyografi uygulaması ne kadar kolaysa, yorumlanması da o derece güç bir değerlendirme aracıdır. Bir otobiyografinin incelenmesinde genellikle aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir. 1. Otobiyografinin uzunluğu. Yazının uzun oluşu, kişinin kendini anlatmaya istekli olduğunun bir işaretidir. Tabii otobiyografi yazımı için verilen zaman, yazının uzunluğunu etkileyen önemli bir faktördür. Otobiyografi yazımı için verilen belli bir sürede bazı kimseler diğerlerinden daha uzun otobiyografi yazmışlarsa, bu onların yaşantılarını başkalarıyla paylaşmaya istekli olduklarının bir işareti sayılabilir. Ancak uzun yazılan bir otobiyografinin doğruyu yansıttığı her zaman söylenemez. Hoyt, otobiyografinin belli bir zaman periyodunda yazdırılması ve bu sürenin çok uzun olmaması gerektiği görüşündedirler. Bir rehberlik saati belki en uygun zaman olabilir. Öğrencinin evinde zaman buldukça otobiyografisini yazabileceği söylendiğinde, büyük bir olasılıkla gereksiz bir sürü ayrıntı dolu bir yazı almak durumunda kalınabilir. Oysa kısa bir zaman biriminde kendini anlatma durumunda olan bireyler, ilk akıllarına geleni yazarlar. İlk akla gelenlerse bireyi en çok meşgul eden sorunlar ya da kendine ilişkin en çok dikkatini çeken hususlardır. Kısa zamanda otobiyografi yazan birey yazdıklarını sansürden geçirme olanağı da bulamadığından daha büyük olasılıkla gerçeği anlatmış olacaktır. 2. Yazının düzeni. Öğrencinin çeşitli konuları hangi sıra içinde ele aldığı, onun bu konulara verdiği önemi yansıtır. Bu husus özellikle serbest otobiyografilerde daha iyi anlaşılır. Konuya bağlı otobiyografilerde ise kişinin çeşitli konu alanlarında kendini anlatma derecesinin farklı olup olmadığı incelenmelidir. Diğerlerinden daha fazla bilgi verilen alan, kişinin üzerinde konuşmak, düşüncelerini paylaşmak istediği bir alan olabildiği gibi, rahatça başkalarına açabileceği, kendisini rahatsız etmeyen ve saklamak gerektiği duymadığı bir alanda olabilir. Bu nedenle üzerinde hiç durulmayan ya da uzun uzun anlatılan özellikleri ya da olayları dikkatle incelemekte yarar vardır. 3. Yazının genel havası. Yazı genellikle öğrencinin nasıl bir duygu durumu içinde olduğu, halinden hoşnut olup olmadığı hakkında ipucu verebilir. 4. Anlatım düzeyi. Öğrencinin anlatım düzeyi yaşına ve görmüş olduğu eğitimin düzeyine göre değişir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kişinin otobiyografiyi ne derece ciddiye aldığıdır. Olayları özenle sıraya koyan, bunları uygun sözcüklerle açıklamaya çalışan bir kimsenin duygu ve düşüncelerini doğru olarak iletmeye çalıştığına, çünkü bunu istediğine hükmedebiliriz. Eğer bir kimse sadece olgulardan bahsediyor, duygularını açıklamıyorsa, bu onun ya kendini anlatmaya ihtiyaç duymadığını ya da ihtiyacı olmasına rağmen güvenemediği için açılmadığını gösterir. Bu husus üzerinde durulmalıdır. 5. Yazıdaki eksiklikler. Öğrenci bir olaydan söz ederken önemli kısımları atlamışsa, örneğin ailesinden bahsederken ana ya da babası hakkında hiçbir şey yazmamışsa ya da ana babanın ayrı yaşadığına hiç değinmemişse, bu durumun kendisini çok rahatsız eden yanları olduğu düşünülebilir. Bir otobiyografide öğrencinin her şeyi aynı uzunlukta yazması beklenemez ama hayatında önemli olduğu bilinen olayları atlamış olması, üzerinde durulması gereken bir husustur. 6. Yazının tutarlılığı. Öğrencinin yazdıkları arasında ne ölçüde bir tutarlılık olduğu da araştırılması gereken hususlardan biridir. Bu tutarsızlıklar çok kere bilinç dışıdır. Örneğin birey yazının bir yerinde annesini çok sevdiğini yazmış olabilir ama pek çok yerinde annesinin kardeşine karşı gösterdiği yakınlığı ve kendisini ihmal edişini uzun uzun anlatabilir ve yine bir yerinde kardeşini hiç kıskanmadığını yazabilir. Bu şekildeki yazılar danışmana bireyin iç çatışmalarını incelemede önemli ipuçları verebilir. Bazı öğrenciler danışmanı yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak çelişik bilgiler verirler. Bunlar genellikle yüzeysel bilgilerdir ve sadece olguları yansıtırlar. Aralarındaki çelişkiyi görmek ve danışanın maksadını anlamak bu bakımdan zor olmaz. Otobiyografi yazdırmada göz önüne alınacak hususlar. Otobiyografi tekniğinden bir yarar bekleniyorsa şu hususların dikkate alınması gerekir. 1. Öğrenci için eldeki bilgilere bir şeyler katacağına inanıldığı ve bu yolla elde edilecek bilgilere gerçekten ihtiyaç olduğu zaman otobiyografi yazdırılmalıdır. Öğrenciye her yıl otobiyografi yazdırmak, kuru, geçersiz bilgi yığını elde etmekten başka bir işe yaramaz. Eğer bir yıl içinde öğrencide bazı değişiklikler bekleniyorsa, örneğin okula uyumunda veya ilgilerinde fark olacağı düşünülüyorsa, o zaman ilgilenilen konuyla sınırlı olmak üzere otobiyografi yazdırılabilir. 2. Otobiyografi yazdırılmadan önce psikolojik danışma için öngörülen ortam yaratılmalıdır. Yani öğrencilere karşı koşulsuz saygı ve kabulle nitelenen olumlu bir tutum gösterilmeli, sonuçların gizli tutulacağı yolunda güvence verilmelidir. Ayrıca ne maksatla otobiyografi yazdırıldığı ve yazılanların hangi durumlarda kullanılacağı açıklanmalı ve böylece danışanla amaç birliği sağlanmalıdır. Ancak bu koşullarda yazılan otobiyografilerin zengin ve doğru bilgiler içereceği beklenebilir. 3. Otobiyografi tekniği uygulandıktan sonra bazı danışanlara mutlaka psikolojik danışma yardımı sağlanması gerekir. Gerçekten danışanın buna ihtiyacı olduğu anlaşılıyorsa yardım geciktirilmeden verilmelidir ki bu tür tekniklere karşı güven gelişebilsin. Ancak her öğrencinin buna ihtiyacı olmayabilir. Bir okulda rutin olarak otobiyografi tekniğinin uygulanması halinde danışmaya ihtiyacı olan öğrencilerin teşhisi sağlanabiliyorsa danışmadan önce böyle bir uygulamaya başvurmak yararlı olabilir. Öte yandan otobiyografi danışma merkezine gönderilen ama danışmanla yüz yüze konuşmaktan çekinen bireyleri ilk anda biraz tanıyabilmek amacıyla da uygulanabilir. Bu tür uygulamalardan bir yarar elde etmek için de en az bir oturumluk psikolojik danışma yaparak danışanın güvenini kazanmak gereklidir. Öğrencinin otobiyografi yoluyla kendini anlatması için her şeyden önce boşalma, derdini dökme ihtiyacını duyması ve karşısındakine güvenmesi gerekir. Bu da otobiyografinin okunmasından sonra kendisine bir yardım sağlanacağından emin olmasıyla mümkündür. Bu yardım genellikle otobiyografinin yazdırılması sırasında vaat edilen yardımdır. Örneğin sınıfta tercih ettiği konularda çalışmasının sağlanması gibi, öğretmen tarafından sağlanabilecek yardımlar olabildiği gibi, kaygı ve çatışmalarına çözüm bulabileceği psikolojik danışma yardımı da olabilir. Kısaca otobiyografi yazdırılırken ne gibi bir yardım sağlanacağı vaat edilmişse o yardım mutlaka sağlanması gereklidir. Sosyometri. Bir danışmanın ya da öğretmenin öğrenciyi sosyal ilişkileri içinde tanımasını gerektiren durumlar vardır. Örneğin sınıfta öğrencilerin oturma yerlerini belirlemek isteyen bir öğretmen, onların birbirlerine yakınlık derecelerini bilmek isteyebilir ya da bir grup çalışması yaptıracaksa birbirlerine akademik yardım sağlayacak öğrencileri tanıma ihtiyacı duyabilir. Öğrencinin sınıftaki yeri, arkadaşları tarafından algılanış biçimi ve benimsenme derecesi onun okula uyumunun bir göstergesi olarak danışmanı yakından ilgilendiren hususlardır. Bazı öğrenciler bulundukları grup içinde huzursuz ya da yalnız olabilirler. Böyle bir durum öğrencinin okuldan soğumasına yol açabilir. Gruba uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencilerin belirlenmesi, onların kişilik gelişimine yardımcı olmanın ilk aşamasını oluşturur. Bir grubun üyeleri arasındaki etkileşim örüntüsünü saptamak amacıyla kullanılan tekniğe sosyometrik test adı verilir. Sosyometrik test için önce gruba belli bir konuda bireylerin sosyal ilişkilerini ifade edebilecekleri bir sosyometrik anket uygulanır ve elde edilen cevaplar sosyogram adı verilen bir tabloda gösterilir. Okul ortamında ilişkileri belirleyen belli bazı faktörler vardır. Bunlardan en sık görülen ve sosyometri ölçümlerinde ele alınan faktörler sosyal kabul, liderlik ve akademik yardımdır. Sosyometrik testi uygulamaya başlamadan önce hangi amaçla ya da hangi tür bilgi edinmek istendiğine karar verilmeli ve sosyometrik ankette yer alacak sorular buna göre hazırlanmalıdır. Bir proje grubu oluşturmadan önce hangi öğrencilerin birbirlerine akademik yardım sağlayabileceğini öğrenmek isteyen bir danışmanın sosyometrik ankette en sevdiğiniz arkadaşınız kimdir diye bir soru sorması anlamsızdır. Böyle bir amaç için sorulabilecek en uygun soru, projede kimlerle çalışmak istersiniz, 3 isim yazın şeklinde olabilir. Sınıfta arkadaşlık ilişkileri bilinmek istendiği zaman en sevdiğiniz arkadaşlarınız kimdir, 3 isim yazın diye sorulabilir. Durumu daha açıkça öğrenmek için olumlu sorularla birlikte olumsuz sorular da sorulabilir. Örneğin en sevmediğiniz arkadaşlarınız kimlerdir, en fazla 3 isim yazın diye sorulabilir. Elde edilen sonuçların dökümü de çeşitli şekillerde yapılabilir. Bir yol, her öğrenciye birden başlayarak bir numara vermek ve her birini bir yuvarlak halinde göstermektir. Yuvarlaklar kağıda serpiştirilir ve en çok seçilen öğrenci sayfanın ortasına yerleştirilir. Bir öğrencinin başka bir öğrenciyi seçmesi, çekme, kişiden seçilen kişiye doğru giden mavi bir okla, itme ise kırmızı bir okla gösterilir. Bu şekilde hazırlanan bir sosyogramda birinci, ikinci ve üçüncü derecede seçme ya da itmeler farklı renkli kalemlerle çizilebilir. Sonuçları göstermenin bir diğer yolu öğrencilerin isimlerini bir kağıda sütun ve sıra halinde yazmak ve her bir öğrencinin sırada adları yazılı arkadaşlarından hangilerini birinci, ikinci ya da üçüncü derecede seçtiğini yine farklı renkte kalemlerle çizgi çekerek belirtmektir. Birinci tercihe 3, ikinci tercihe 2 ve üçüncü tercihe 1 puan verilir. Puanlar toplanarak kişilerin kaç kere seçildiği saptanır. Hazırlanan sosyogram bize sınıftaki etkileşim örüntüsü hakkında fikir verir. Sosyogramda saptanan kişilik tipleri ya da ilişki türleri şunlardır. Liderler. Bunlar diğer üyeler tarafından önder olarak seçilen, fikirlerine başvurulan ve kararlarına uyulan kişilerdir. Sınıfta kimin kararlarına güvenir ve izinden gidersiniz şeklinde sorulan soruya alınan cevaplarla sınıftaki liderleri saptamak mümkündür. terk edilmişler. Üyelerin hiçbiri tarafından arkadaş olarak seçilmemiş kişilerdir. Reddedilenler. Gruptaki üyelerden bazıları tarafından sevilmeyen kişi olarak belirtilen kimselerdir. Karşılıklı çekenler. Grup içinde sadece karşılıklı olarak birbirinden hoşlanan çiftlerdir. Klikler. Gruptan soyutlanmış ama kendi aralarında ilişkili, yani birbirlerini çeken küçük grupçuklardır. Bu danışmanın grupta yalnız kalan ve özellikle grup tarafından reddedilmiş olan öğrencilerle özel olarak ilgilenmesi, arkadaş edinememesinin nedenlerini araştırması gerekir. Sosyometrik testin güvenirliği grubun birbirini tanıma ve içten cevap verme derecesine bağlıdır. Alınan sonuçların kendilerinin gelişimi için kullanılacağından emin olan öğrenciler sorulara doğru cevap vereceklerdir. Sosyometrik testin geçerliğini etkileyen bir diğer faktör de her öğrencinin sevdiği ya da sevmediği üç kişinin adını yazmak zorunluluğunu hissetmesidir. Böyle durumlarda üçten fazla çok sevdiği arkadaşı olan bir öğrencinin aralarından üç tanesini seçmesiyle pek sevdiği arkadaşı olmayan bir kimsenin de yine üç isim yazma durumunda kalması sıkıntı yaratabilir. Ayrıca bu iki öğrencinin en sevdikleri kişiler olarak yazdıkları isimler aynı anlamı taşımamaktadır. Bu sakıncayı önlemek için öğrencilere eğer yazacak isim bulamıyorlarsa cevap yerini boş bırakmalarını söylemektir. Kimdir bu tekniği? Öğrencilerin birbirleri hakkındaki kanaatlerini öğrenmenin bir yolu da kimdir bu tekniğidir. Bu teknikte bir dizi kişilik özelliği veya davranış tarzı yazılır ve öğrencilerden her bir özelliğin karşısına bunu en iyi temsil eden arkadaşlarının adını yazması istenir. Bir özelliğin karşısına birden fazla isim yazılabileceği gibi hiçbir isim de yazılmayabileceği kendilerine söylenir. Aşağıda kimdir bu tekniğinde kullanılabilecek bazı kişilik özellikleri örnek olarak verilmiştir. 1. Derse sık sık geç kalan kimdir? 2. Çok temiz ve tertipli olan kimdir? 3. Herkesin yardımına koşan kimdir? 4. Her şeyden alınan, çabuk ağlayan kimdir? Bu teknik her bir öğrencinin arkadaşları tarafından nasıl görüldüğünü anlamasına yardımcı olan bir tekniktir. Bu yolla elde edilen bilgilerin öğrenciyle paylaşılması, onun kendini daha doğru olarak değerlendirmesine yardımcı olabilir. Ancak olumsuz özelliklere sahip kişilerin de belirlenebilmesi için bu bilgilerin isimsiz olarak toplanması yararlı olabilir. Bireyi tanımada test teknikleri. Bireyler arasında çok çeşitli özellikler yönünden gözlenen farkların ölçme konusu olması oldukça yenidir. 19. yüzyılın sonlarına doğru psikolojinin bir bilim olarak gelişmeye başladığı yıllarda, öncelikle bireysel farklar ve bunların ölçülmesi psikologların ilgisini çekmiştir. Farklar psikolojisinin bilimsel psikolojinin ilk gelişen alanlarından biri olmasının bir nedeni, eğitimin yaygınlaştırılmasının ve temel eğitimin zorunlu hale getirilmesinin bir sonucu olarak okulların kalabalıklaşması ve çok değişik toplum kesimlerinden gelen çocukların aynı sınıflarda toplanmasıdır.